Öyküden önce, frenolojinin anlamı. Frenoloji, Yunanca fren, zihin ve logos, bilgi kelimelerinden oluşturulmuştur. Kişinin kafasının şeklinden onun karakterini, kişiliğini ve suça yatkınlığını belirleme iddiasında olan bir teoridir. 1800'lerde geliştirilmiş ve 19. yüzyılda çok popüler bir teori olmuştur. Günümüzde ise artık bir tür sözde bilimdir. Sahte bilimdir. Zıtlık Şeytanı. Edgar Allan Poe. Seslendiren Akın Altan. Frenolojistler, insan ruhunun yetilerini ve etkilerini, prima mobilyasını, temel güdülerini araştırırken bir eğilimi göz ardı etmişlerdir. Bu eğilim son derece güçlü, ilkel ve temel bir şekilde, açıkça var olsa da etikçiler tarafından da aynı şekilde görmezden gelinmiştir. Mantığın verdiği kendini beğenmişlik yüzünden bunu hepimiz gözden kaçırdık. Bunun tek sebebi ise inançsızlığımızdı. Vahiylere ya da kabalaya olan inançsızlığımız. Onu görmezden geliyor çünkü gereksiz buluyorduk. O itkiye, o eğilime gerek görmüyorduk. Niye gerekli olduğunu kavrayamıyorduk. Bu premium mobilenin, temel güdünün, niye kendisini açığa vurduğunu anlamıyor, daha doğrusu anlayamıyorduk. İnsanoğlunun geçici ya da ebedi hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini göremiyorduk. Frenolojinin ve büyük ölçüde tüm metafiziğin, a priori, birinci yargılar üstüne kurulu olduğu inkar edilemez. Kavrayışlı ya da gözlemci insandan çok, kültürlü, mantıklı insanlar hayal kurar. Tanrı'ya emeller atfeder. Böylece, Yehova'nın niyetlerini kendince belirleyip tatmin olduktan sonra bu niyetlerden yola çıkarak sayısız düşünce sistemleri oluştururlar. Örneğin frenolojide ilk önce Tanrı'nın insanın beslenmesini istediğine karar verdik. Bu çok doğaldı. Sonra insanda bir sindirim organı bulduk. Tanrı bu organı insanı yemek yemeye zorlamakta kullanıyordu. İkinci olarak, Tanrı'nın insanın türünü devam ettirmesine istediğine karar verdik ve hemen bir üreme organı bulduk. Yine aynı şekilde, Tanrı'nın insanın savaşçı, idealist, mantıklı, yapıcı olmasını istediğine karar verdik. Kısacası her eğilimi, her duyguyu ve her zihinsel yetiyi temsil eden birer organ bulduk. Ve Spurzheimsciler, Johann Gaspar Spurzheim, frenolojist. Ve Spurzheimsciler, insan eylemlerinin prinsipiyasını, ilkelerini bu şekilde tanımlarken, ister haklı ister haksız olsunlar, kendilerinden öncekilerin ayak izlerini takip etmiştir. Her şeyi, insanın önceden belirlenmiş yazgısından ve yaratıcısının niyetlerinden yola çıkarak belirlemişlerdir. Oysa bu sınıflandırmaları, sınıflandırma yapmak zorundaysak tabii, Tanrı'nın bize ilişkin niyetleri konusundaki fikirlerimizden değil, insanların sık sık yaptığı ve yapmakta olduğu şeylerden yola çıkarak yapmak daha mantıklı olurdu. Tanrı'yı görebildiğimiz eserlerine bakarak bile anlayamıyorsak, o eserleri yaratan kavranılmaz düşüncelerinden yola çıkarak nasıl anlayabiliriz? Onu yarattığı yaratıklara bakarak anlayamıyorsak, yaratma evrelerine bakarak nasıl anlayabiliriz? Tüme varım, yani a posteriori. İkincisi, frenolojinin insan eylemlerinin en içsel ve doğal ilkelerinden birinin varlığını kabul etmesini sağlayabilirdi. Bunu daha iyi bir isim bulamadığımızdan, zıtlık olarak adlandırabiliriz. Bu, burada kullandığım anlamıyla güdüsüz bir eylem, sebepsiz bir güdüdür. Onun itkileriyle anlaşılmaz eylemlerde bulunuruz. Veya eğer bu bir çelişki gibi görünüyorsa, şöyle de diyebiliriz. Onun itkileriyle yapmamamız gereken şeyleri yaparız. Teorik olarak bundan daha mantıksız bir şey olamaz. Ama pratikte bundan daha doğru bir şey yoktur. Bazı insanlar belirli koşullar altında buna kesinlikle karşı koyamaz. Soluk alıp verdiğimden nasıl eminsem, şundan da öyle eminim. Herhangi bir eylemin yanlış ya da hatalı olduğundan eminsek, bunu bilmek çoğunlukla bizi o eylemi yapmaya zorlar. Bu karşı konulmaz eğilim, sadece hatalı davranmak uğruna hatalı davranmak eğilimi, analiz edilemez ya da gizli öğelere bölünemez. Uç noktada ilkel, temel bir güdüdür. Biliyorum. Yapmamamız gerektiğini düşündüğümüz şeyleri ısrarla yapmamızın sebebinin, frenolojideki kavgacılığın bir başka türü olduğu söylenecek. Ama bu fikrin yanlış olduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Frenolojik kavgacılığın temelinde kendini koruma gerekliliği yatar. O, bizi yaralanmaktan korur. İlkeleri, varlığımızı korumaya yöneliktir. Böylece onun gelişimine iyi olma arzusu eşlik eder. Yani iyi olma arzusu, kavgacılığın herhangi bir türüne eşlik etmek zorundadır. Oysa zıtlık dediğim şeyde iyi olma arzusu uyanmamakla kalmaz, tersine son derece güçlü bir düşmanlık duygusu vardır. Sonuçta yukarıdaki safsataya verilebilecek en iyi yanıt, insanın kendi yüreğine bakmasıdır. Kendi ruhunu açıkça ve tamamen inceleyebilen hiç kimse, bu eğilimin ne kadar güçlü olduğunu inkar edemez. Bu açıkça oradadır. Örneğin, hayatında hiç karşısındaki bir dinleyiciye lafı döndürüp dolaştırarak işkence etmemiş bir insan yoktur. Konuşmacı, karşısındakinin canını sıktığının farkındadır. Oysa onu memnun etmek istemektedir. Normalde kısa, özlü ve açık konuşan biridir. Yine, kısa ve net konuşmak arzusundadır. Buna engel olmakta zorlanmaktadır. Konuştuğu kişinin sinirlenmesinden korkar ve bunu önlemek ister. Ama yine de lafı uzatırsa onun sinirleneceğini düşünür. Bu tek düşünce yeterli olur. Ani itki artarak isteğe, istekse dayanılmaz bir arzuya dönüşür. Konuşmacı büyük bir pişmanlık ve küçük düşme hissi duysa da her şeyi göze alır. Böylece o arzuya boyun eğer. Hemen yapmamız gereken bir iş vardır. Gecikirsek mahvolacağımızı biliriz. Hayatımızın en büyük kriziyle karşı karşıyayızdır ve hemen harekete geçmemiz gerekmektedir. Enerjiyle dolup taşarız. Hemen işe başlamak isteriz. Alacağımız muhteşem sonuçları düşünmek ruhumuzu alevlendirir. O işi bugün yapmamız gerekmektedir. Ama yarına erteleriz. Niye? Bunun zıtlık yapmak istememizden başka bir sebebi yoktur. Ertesi gün olur. Görevimizi yapma arzumuz daha da güçlenmiştir. Ama aynı zamanda içimizde isimsiz, korkunç, çünkü anlaşılmaz bir geciktirme arzusu da belirmiştir. Bu arzu her an güçlenir. Sonunda artık sadece bir saatimiz kalmıştır. İçimizdeki mücadelenin şiddetiyle titreriz. Belirlilik, belirsizlikle, madde, gölgeyle boğuşmaktadır. Ama işler bu noktaya geldikten sonra kazanan gölge olur. Çabalarımız boşunadır. Saat bir matem çanı gibi çalar. Bu sesle birlikte uzun süredir elimizi kolumuzu bağlamış olan hayalet çekip gider. Kaçar kaybolur. Serbest kalırız. Eski enerjimiz geri döner. Şimdi çalışmaya başlayabiliriz. Heyhat, artık çok geçtir. Bir uçurumun kenarında dururuz. Uçuruma bakarız. Midemiz bulanır, başımız döner. İlk itkimiz geri çekilip tehlikeden uzaklaşmaktır. Ama anlaşılmaz bir şekilde olduğumuz yerde kalırız. Mide bulantımız, baş dönmemiz ve korkumuz yavaşça kaynaşarak isimsiz bir his bulutuna dönüşür. Bu bulut daha da yavaş hareketlerle bir şekle bürünür. Tıpkı Binbir Gece masallarındaki şişeden çıkan cin gibi. Ama uçurumun kenarındaki bulutumuzun içinde. Öyle bir şekil biçimlenir ki, masallardaki cinlerden ya da iblislerden çok daha korkunçtur. Oysa sadece bir fikirdir. O yükseklikten düşerken ne hissedeceğimizi merak ederiz. Ve bu düşüş, ölümün hızla yaklaşması, hayal gücümüzdeki ölüm ve acı imgelerinin en korkuncu ve iğrenci olduğundan, sadece bu yüzden onu şiddetle arzulamaya başlarız. Ve mantığımız, uçurum kenarından uzaklaşmamızı şiddetle istediğinden, bu yüzden oraya daha da hevesle yaklaşırız. Bir uçurumun kenarında, titreyerek durup atlamak üstüne düşünen insanın içindeki his, hislerin en şeytanice sabırsız olanıdır. Bir an için bile durup düşünmeye çalışmak, mahvolmamıza yol açar. Çünkü mantığımız geri çekilmemizde ısrar eder ve bu yüzden bunu yapamayız. Yanımızda bizi kolumuzdan tutup geri çekecek biri yoksa ya da ani bir silkinişle geri çekilemezsek, uçuruma atlar ve ölürüz. Bu gibi eylemleri incelediğimizde, sebeplerinin sadece ve sadece zıtlık ruhundan kaynaklandığını görürüz. Bunları yapmamızın tek sebebi, yapmamamız gerektiğini hissetmemizdir. Bunun ötesinde ya da ardında başka bir anlaşılabilir ilke yoktur. Bu zıtlık hissinin bazen iyi sonuçlar da verdiğini bilmesek, şeytanın tahriki olduğunu düşünebilirdik pekala. Bütün bunları söylememin sebebi, sorunuzu biraz olsun yanıtlamak istemem. Niye burada olduğumu anlatabilmek, niye bu hücrede, zincire vurulmuş halde idamı beklediğimi biraz olsun açıklayabilmek istedim. Bu uzun açıklamayı yapmasam, beni ya tamamen yanlış anlar ya da deli olduğumu sanırdınız. Tıpkı diğerleri gibi. Ama aslında sadece zıtlık şeytanının sayısız kurbanlarından biri olduğumu anlayacaksınız. Hiç kimse benden daha kararlı davranamazdı. Haftalarca, aylarca. O cinayeti nasıl işleyeceğimi düşündüm. Binlerce planı, yakalanma ihtimali olduğu için reddettim. Sonunda, bir Fransızın günlüğünde, Madame Pilon'un yanlışlıkla zehir sürülmüş bir mum yüzünden ölümden döndüğünü okudum. Bu fikir hemen hoşuma gitti. Kurbanımın yatakta kitap okuma alışkanlığı olduğunu biliyordum. Evinin küçük ve havasız olduğunu da biliyordum. Ama böyle gereksiz ayrıntılarla canınızı sıkmayacağım. Yatak odasındaki şamdana kendi yaptığım bir mumu koydum. Kurbanım ertesi sabah yatağında ölü olarak bulundu. Ve ölüm nedeninin Tanrı'nın arzusu olduğu sonucuna varıldı. Kurbanın malı mülkü miras olarak bana kaldığından yıllarca rahat yaşadım. Yakalanacağımı bir an olsun düşünmedim. O öldürücü fitilin artıklarını özenle ortadan kaldırmıştım. Beni suçlu, hatta şüpheli duruma düşürecek bütün kanıtları yok etmiştim. Ne kadar güvende olduğumu düşününce, içimi tarifsiz bir tatmin hissi kaplıyordu. Epey uzun bir süre boyunca bu hissin tadını çıkardım. Bu bana günahımın getirdiği maddi karşılıktan çok daha fazla haz veriyordu. Ama sonunda bu haz giderek azaldı. Ve aklımdan çıkmayan, bana eziyet eden bir düşünceye dönüştü. Eziyet ediyor çünkü aklımdan çıkmıyordu. Ondan bir an olsun kurtulamıyordum. Kulaklarımızda, daha doğrusu hafızalarımızda sıradan bir şarkının ya da berbat bir opera ezgisinin çınlayıp durması sıradan bir durumdur. Şarkı ya da ezgi güzel olsa bile bize verdiği rahatsızlık azalmaz. Sonunda aynı şekilde. Güvenliğim üstüne düşünüp durmaya ve içimden "güvendeyim" diye tekrarlamaya başlamıştım. Bir gün sokakta gezinirken bu sözcüğü fısıldamaya başladığımı fark ettim. Kendi kendime hırçınca şöyle diyordum. "Güvendeyim, güvendeyim." Evet. Aptallık yapıp itiraf etmezsen güvendeyim. Bunları duyar duymaz kalbime buz gibi bir soğukluk yayıldı. Bu zıtlık nöbetlerini daha önce de yaşamıştım. Onları açıklayamıyordum. Ve hiçbirinde onlara doğru dürüst karşı koyamadığımı çok iyi hatırlıyordum. Şimdi ise işlediğim cinayeti itiraf edecek kadar budala olabileceğimi söylemem, sanki öldürdüğüm adamın hayaleti gibi karşıma çıkan ve bana meydan okuyan, beni ölüme davet eden bir fikirdi. İlk başta bu kabusu ruhumdan silip atmaya çalıştım. Daha hızlı, daha hızlı yürümeye, en sonunda da koşmaya başladım. Çığlık atmak için çıldırtıcı bir arzu duyuyordum. Peş peşe gelen her düşünce dalgası içimi yeni bir dehşetle dolduruyordu. Çünkü içinde bulunduğum durumda düşünmenin ne yazık ki felaketim olacağını çok iyi biliyordum. Daha da hızlandım. Kalabalık caddelerden deli gibi koşarak, sıçrayarak geçiyordum. Sonunda insanlar şüphelenip peşime düştü. İşte o zaman mahvolduğumu hissettim. Dilimi koparıp atabilsem yapardım. Ama kulaklarımda sert bir ses çınladı. Daha da sert bir el omzumu kavradı. Döndüm. Soluk almaya çabaladım. Bir an boğulacak gibi oldum. Kör ve sağır olmuştum. Başım dönüyordu. Sonra birden, sanki görünmez bir iblis, dev avcuyla sırtıma vurdu. İçimde uzun süredir hapsedilmiş olan sır, ruhumdan dışarı fırladı. Son derece açık seçik, ama heyecanla ve tutkulu bir telaşla konuşmuşum. Sanki beni cellada ve cehenneme yollayacak o lafları söylerken, sözümün kesilmesinden korkar gibiymişim. Mahkum edilmeme yetecek kadarını söyledikten sonra düşüp bayılmışım. Ama gerisini anlatmama gerek var mı? Bugün bu zincirlerin tutsağıyım ve buradayım. Yarınsa zincirsiz olacağım. Ama nerede? Son.